Ayrım 19. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 191. 24. Daha Amerika'da bulunduğu sıralarda Nivey sık sık şöyle düşünürdü. Arka kapıdan dönüp gidemem ama bu işte de hiç başarı şansım yok sanırım. Ne yaptı Bay Nivey işgal yıllarında diyenler çıkacaktır. Evet, Almanlar geldiğinde ben yerimde kalmıştım. Ama suç mudur bu? Kimseyi ele vermedim. Hatta tersine birçoklarını kurtardım. Avukat Longe'de, Londra'da basılmış bir takım bildiriler bulduklarında onu emniyet müdürlüğüne düşmesinden yararlanarak bildirileri yakmıştım. O da salıverilmişti. Şimdi milletvekili. Fabrikader Rosen'i Auschwitz'e göndereceklerdi. Adını listeden sildirmeyi başarmıştım. Böyle en az 20 kişiyi kurtardım. Madame de Porte'in torununa kefil olmamıştım ama o da öyle bir ters günde gelmişti ki. Yine de Albay von Hallenberg'den çocuğun yaşını göz önünde bulundurmalarını rica etmiştim. Aleyhimde olan tek bir şey var. Lourdes'e yazdım makale. Ama yalnızca Bolşeviklere karşıydı sözlerini. Ne müttefiklere ne golislere hiç dokunmamıştım. Yine de ahmaklıktı bu. Kendimi temize çıkarmak için ne söyleyebilirim? Makaleyi 1942 ilkbaharında yazmıştım. Birçok şey açıklık kazanmamıştı daha. Şairim ben, politikacı değil. Sonra Almanların ne mal olduğunu anladım ve falamarı kopardığım gibi soluğu İsviçre'de aldım. Beni Almanların salı verdiğini kim kanıtlayabilir? Albay von Hallenberg öldü. İzin kağıdımı ise hemen o sırada yok etmiştim. O zaman gazetecilere bir Fransız yurtseveri olduğumu ve Fransa'nın kurtuluşunu Batı'nın zaferinden beklediğimi söylemiştim. Paris'te yayınlanan şiir kitaplarıma baksınlar. Politikaya ilişkin tek bir sözcük bile bulamazlar. Açık konuşacak olursak, Hitler'in gücünü biraz fazla büyüttüm gözümde ben. Ama bu bir suç değil, bir yanılgıdır. Paris'te geçen 2 haftadan sonra çevresini gözlemleyen Nivey biraz yatıştı. Gerçi bu arada Sesuar'da Kargalar Üşüşüyor başlıklı bir yazı çıktı. Yazar Nivey'in bayağı bir hain olduğunu, Amerika'da Pegas, Yunan mitolojisinde Perseus'un öldürdüğü Medusa'nın kanından doğan kanatlı at, şiir ilhamının sembolü. Yeni bir renge boyadığını, eskiden Gestapo'yu yarı tanrı olarak tanımladığını, şimdi ise kayınpederini tanrılığa terfi ettirdiğini yazıyordu. Nivey öfkeyle fırlattı gazeteyi, anlamamıştı bu makalenin kendisine ne denli yararı dokunacağını. İşgal yıllarını kimse kurcalamamış, ilgilenmemişti. Oysa komünistlerin bu saldırısı kendisinin büyük, önemli bir kişi olduğunu gösteriyordu. Opera fuayesinde savaş öncesinden tanıdığı bir bakanla karşılaştığında nasıl da ateşle sıkmıştı elini adam. Komünistlerin hakkınızda yazdıklarını okudum. Size yalnızca onur kazandırır bu tür saldırılar. Bizim kültürümüzü ne yapsın onlar? Arnavut çobanın gevelemelerine hayrandır hepsi. Yeni evine yerleşen Nivey hemen bazı dostlarını çağırdı. Bunlar birkaç yazarla iki milletvekili, Dumont ve Garcia'ydılar. Çağrılıların birer bahane uydurup gelmeyeceklerinden korkuyordu Nivey. Ama hepsi gelmişti. Mary parayı havaya savurmayı pek severdi ve küçücük sandviçlerle orta derece portoya alışık konuklar için böylesi görkemli akşam yemekleri hayranlık vericiydi. Bu durum Nivey'in evinin gözdeleşmesine de yardım ediyordu. Perşembeydi Nivey'in kabul günü. Evinde şiirlerini ağır, ağdalı bir dille okuyan şairlerle politikacıları, soyut resme gönül vermiş ressamlarla hatırı sayılır büyük bankerleri birlikte görmek mümkündü. Nivey'in salonu yalnızca buraya devam edenlerin alaca bulacalıklarıyla değil aynı zamanda burada hüküm süren düşünce özgürlüğü havasıyla da beğeniliyordu. Mary her fırsatta Amerika'nın foyasını ortaya çıkarıcı açıklamalarda bulunur ve şiddetle kınardı ülkesini. Ev sahibi ise dudaklarında hafif bir gülümsemeyle karısının abarttığını, tüm Amerikalılar için Mississippi'li toprak sahiplerine bakılarak yargıda bulunulamayacağını söyler ancak yeri geldikçe de yeni dünya insanlarının ne denli ilkel ve zevksiz olduklarını gösteren gülünç fıkralar anlatmaktan geri durmazdı. Çağrılılar arasında çoğu kez Mary'nin vatandaşları da bulunurdu. Evdeki havanın etkisi altında kalarak onlar da gülerlerdi. Hatta bu perşembelerden birinde Nivey'e uğrayan Neales bile Amerikan sanatını bir güzel kalaylamıştı. Fransız konuklar pek hoşnut ayrılmışlardı Nivey'in evinden. Az buçuk da olsa düşünce özgürlüğümüzü koruduk biz. Belki ordumuzda iş yok ama şu Amerikalılar bilsinler ki kendi silahlarımızdan yararlanmasını biliriz biz. İroniden yani. Perşembe günkü kabuller Nivea için eğlence değil bir işti. Akşam yemeğinde yapılan o son derece serbest söyleşiler, Piramit Caddesi'ndeki görkemli bürosunda yapılan ciddi iş görüşmelerinden çok daha yararlı olurdu Transok'la ilgili sorunların çözümü bakımından. Nivea hemen büyük Fransız gazetelerinde Amerikan hakkında makaleler çıkmasını sağladı. Ama kayınpederinin Moskova'ya bir Fransız yollama sevdası aklına gelince yüzü öfkeyle buruşuyordu. Doğrusu ancak böyle verilir bu denli aptalca kararlar. Washington'da oturduğun yerden. Ruslar hiçbir zaman kendileri hakkında ileri geri laflar etmiş birini sokmazlar ülkelerine. Kaldı ki Moskova için Transok adı bile güven duymamaya yeter. Pembe bir Fransız bulursunuz diyor Love. Belki 19. yüzyılda vardı böyleleri ama soyları tükeneli hayli oldu. Sosyalistler Bolşeviklerden nefret ederler. Hatta generalin taraftarlarına duyduklarından bile fazladır bu nefret. Sonra Rusların ülkelerine girmesine izin verecekleri bir gazeteci bulsam bile senatörün planlarını nasıl söyleyebilirim ona? Moskova'da yeni kontaklar kurmayı ne de çok arzu ediyor. Anlaşılan Albay Roberts haber alma servisinin çalışmalarından pek memnun değil. İyi ama aklı başında hangi gazeteci Amerikan haber alma servisinin vereceği görevleri yerine getirmeye razı olur? Senatörden bir mektup geldi. Moskova işleri yoluna konulmuş muydu? Son derece bozuktu Nivea'nın morali. Ve Bediye gibi pek seyrek gelen bir konuğu da olmasına rağmen bu olağan perşembe toplantısında bir kez olsun gülümsememişti. Durmadan konuşuyordu Bediye. Artık sonu gelmekte olan grevlerden, Şantili faciasından söz ediyordu. Her şeye rağmen hala gizemli yanları olan bir olay bu benim için. Evet, belki partinin işi değil ama ya öteki fanatikler? Morio iyi bir adammış bana söylediklerine göre. İnsanlar yobazlıkları nereye kadar vardırabiliyorlar, görüyor musunuz? Sonra Amerikalılarla yapılan görüşmelere getirdi sözü. Önce Pireni hattını önermişlerdi, şimdi ise Ren hattından söz ediyorlardı. Bu daha iyiydi elbette ama tehlikeliydi. Elbe hattında durmak zorunluydu. Nivea dalgın, dinliyor, başka şeyler düşünüyordu. Sarı, işi benim sabote ettiğimi düşünecek. Sizin Transok diye Bediye, Nivea'ya dönerek sürdürdü konuşmasını. Sansasyonel bir şeyler yaratmalı. Biliyorsunuz Sablon, savaştan sonra politik hiçbir makale yazmadı. Anlaşılması zor bir adamdır bu. Ama komünistler onu bile çileden çıkardılar. Dün gördüm kendisini, bir bilseydiniz ne durumdaydı. Rusların Fransa'da da bir halk demokrasisi kurmak niyetinde olduklarını, bu yüzden de tıpkı Almanlara karşı çarpıştığı gibi Kızıllara karşı da çarpışmaya gideceğini söyledi. Şöyle bomba gibi bir makale yazmaya razı olacağından eminim. Amerika'da da tanırlar onu, Fransa için ise gerçek bir bombadır. Nivea heyecanlandı, galiba gerekli olanı buldum. İyi ki bugün hiç gazeteci yok burada. Güzel bir fikir bu. Savaştan önce Sablon'la karşılaşmıştım bir kez. Yalnızca parlak bir deneme yazarı değil, yürekli bir adamdır da. Yalnız sizden bir ricam var. Gazetecilere hiçbir şey söylemeyin. Öncelik Transok'ta kalsın bu kez de. Konuklar dağıldıktan sonra Nivea, Sablon'u nasıl ikna edebileceğini düşünmeye başladı. Karmaşık karakterli bir adamdı Sablon. Direniş hareketine katılmıştı. Belki de bana hiç güven duymaz. Sonra açgözlü değil, parayla satın alamazsın. Yoksa nabız yoklaması kabilinden gizlice Chartier'i ya da Devo'yu mu göndermeli? Bu arada zaman yitirmek çok tehlikeli. Eğer Kızıllara karşı bir makale yazarsa Moskova'ya sokmazlar onu. Uzun uzun düşünen Nivea tehlikeyi göze almaya karar verdi. Ertesi sabah Sablon'a telefon edip işin ne olduğunu söylemeden buluşmalarını rica etti. Pek nazikti Sablon, saat 5'te kendisine uğramasını söyledi Nivea'ya. Son dakikada korkunç bir olasılık buz gibi etti Nivea'yı. Ya Bediye uyduruyorsa? Artistik bir şekilde yalan söylerdi çünkü Bediye. Ama geri dönmek için geçti artık ve Nivea Sablon'la buluşmak için yola çıktı. Sablon'un bağımsız ve orijinal olma gibi bir ünü vardı. Yazı işlerinde şöyle derlerdi onun için. Gerçekten çok güzel yazar. Pek parlaktır yazıları ama onunla hiç ilişki kurmamak daha iyidir. Öyle cevherler yumurtlar, öyle ısırır ki sağa solu gazeteyi çamaşır suyuyla yıkasan kar etmez artık. Sablon ilk kez 1935 yılında Afrika'dan bir dizi yazısıyla söz ettirmeye başlamıştı kendinden. Sömürgecilerin nasıl zencilerin kanını, iliğini emdiklerini, onları nasıl yok ettiklerini anlatan yazılardı bunlar. Her yerde onun bu yazılarından konuşulmaya başlanmış ve hükümet bazı büyük yöneticileri geri çağırmak zorunda kalmıştı. Sol gazeteler Sablon'u kendilerine çekmek istemişlerdi sonra. Halk cephesi faşistlere karşı savaş veriyordu. Ancak Sablon bu sırada bambaşka bir sorunla, intihar sorunuyla ilgileniyordu. Kendini öldürmeye karar vermiş umutsuzların son saatlerine ilişkin kitabı, kendilerini o sıralar moda olan Freudizm'e kaptırmış okuyucular arasında büyük başarı kazanmıştı. 1937 yılı başında büyük bir Paris gazetesi Sablon'a Burgos'a gidip İspanyol milliyetçilerin yazmasını önerdi. Kabul etti Sablon öneriyi ama yazıları gazetede basılmadı. Gazete Franco'yu destekliyordu. Sablon ise falangistlerin canavarlıklarını, kara cahil asker güruhunun sefih yaşayışını, Almanların yönetici rollerini yazmıştı. Savaşın hemen öncesinde yayımladığı Çocuk Suçlar İçin Hapishaneler adlı kitabı yüz binlerce okuyucuyu heyecanlandırdı. Savaşa çavuş olarak katılan Sablon az kalsın tutsak düşüyordu. Bir köylü kadın gizledi kendisini. Güneyde dar bir bölgede sıkışıp kalmıştı. Burada Vatan grubuna girdi ve bir yeraltı gazetesi çıkardı. Bir rastlantı sonucu tutukladılar onu. Erzak kartlarını aşıranları arıyorlardı. Sablon'un üzerinde gazete için hazırladığı ve daha tamamlanmamış bir yazı buldular. Gestapo 4 gün işkence etti Sablon'a ama o kimseyi ele vermedi. Auschwitz'e yolladılar sonunda. Mucize kabilinden, oradan da sağ çıktı. Ölüm kamplarına ilişkin yazıları büyük başarı kazandı. Çeşitli dillere çevrilen yazıları New York'ta büyük bir edebiyat ödülü kazandırdı Sablon'a. Bütün büyük gazeteler peşine düşmüşlerdi ama o artık yazı yazmayacağı şeklinde cevap veriyordu hepsine. Ulusal kültürün özelliklerini ele alan bir kitap hazırlıyordu. Kimileri onun komünistlere gizli bir sevgi beslediğinden kuşkulanırken kimileri kendine özgü bir faşist olduğunu söylüyorlardı. Gerçekte ise Sablon bir anarşistle geçen yüzyılın liberali daha 44 yaşında olmasına rağmen karışımından başka bir şey değildi. Şöyle derdi kendisi, benim hoşuma giden rejim varlığını hiç duymayacağım rejimdir. Tıpkı giyile giyile genişlemiş Putinler gibi. Nivey ağzına kadar kitapla dolu odaya şöyle bir göz gezdirdi. Kitaptan başka odayı dolduran bir başka şey de Sablon tarafından Afrika'dan, Çin'den, Güney Amerika'dan getirilmiş ana eşyalarıydı. Bir şeyler yazıyordu Sablon masa başında. Kırmızı, sert bir yüzü, ağarmış alabroz biçimi saçları vardı. Kısacık piposu hep ağzındaydı. Nivey sözün nereden başlayacağını bilmiyordu. Ya bir de Bedi'ye yalan söylediyse? Kovar beni buradan bu herif. Söze ilk Sablon başladı Bereket. Amerika'dan gelmiştiniz kısa süre önce galiba. 1,5 ay oluyor. Neler söylüyorlar orada savaşa dair? Amerikalılar küçük ayrıntıları pek sevmezler. Dümdüz adamlardır. Savaşın kaçılmaz olduğu düşüncesinde hepsi. Haklılar. Fransızların şu kaygısızlıkları yok mu? Çıldırtacak beni. Prag olayından sonra, Berlin ablukasından sonra, Moskova'nın şu bilinen savaş hazırlıklarından sonra, Rusların bir saldırıya hazırlanmadıklarını düşünebilmek için ancak bir Fransız olmak gerek. Rahat bir nefes aldı Nivey. Uydurmamış da Bediye demek. Savaştan önce Sablon'a sık sık söyle vererek, yazı yazarak Bolşeviklere karşı çıkmasını önerirlerdi. Sablonsa, ben derdi, Moskova'yı görmedim. Ancak herkesin ortak görüşü Sovyet Devleti'nin bir Leviathan adı, özellikle İncil'de geçen Fenike mitolojisinden bir canavar. Herkesi şaşkına çevirecek derecede büyük, cüsseli şeyler için kullanılır. Olduğudur. Bu hoşa gidecek bir şey değil pek ama hiç kimse de beni Moskova'da yaşamaya zorlayamaz. Ben ister bizim ülkemizde yapılsın, ister bizim ülkemiz yapsın, alçaklıkların tümünü protesto etmeye yeğliyorum. Şimdi ise Rus tehlikesine ilişkin bir makale yazıyordu. Cephede başından geçen değişme olayından sonra Vatan grubu üyelerinden mühendis Banliye'nin büyük etkisi olmuştu Sablon üzerinde. Her karşılaşmalarında Sablon'a Rusların art niyetlerinden söz eden Banliye, bir gün eski bir Praglı profesörü tanıştırmıştı Sablon'a. Profesör bütün bir gece komünistlerin iktidarını nasıl ele geçirdiklerini anlatıp durmuştu. Şimdi siz intiharlara ilişkin bir kitabınız vardı ya, onu bulamazsınız Prag'da. Bir devlet suçudur bu kitabı okumak. Çünkü psikoanaliz Wall Street'in kullandığı bir silahtır onlara göre. Yine aynı Banliye Sablon'a Sovyet tank tümenlerinin hızla Atlantik kapılarına ulaşabilmek için nasıl bir yerleşme yaptıklarını gösteren Milli İstihbarat Örgütü'nün gizli bir belgesini gösterdi. Şöyle diyordu Banliye. Bu bir sanı değil, tümenin numarası bile belli. Ve Sablon haykırmıştı. Peki ne duruyor bizimkiler? Hemen saldırıya püskürtmeliyiz. Nive ile görüşmesinden kısa bir süre önce Sablon heyecan dolu, fırtınalı bir gece yaşamıştı. Kendisi gibi vatan grubunun bir üyesi bir genç bir biyolog olan Garo ile tartışmıştı. Garo, Komünist Partisi'ne girmişti ve bir dini yeni kabul eden birinin heyecanlı tutkuları içindeydi. Sablon'a, birden çok parti olmasının halkın moral birliği ile bağdaşamayacağını, Fransız sanatının soysuzlaştığını, piç bir sanat olduğunu kanıtlamaya çalışmıştı. Garo, kanıtlamalarına Sablon'un inandığından ve onun komünist olacağından emindi. Oysa Sablon birden tepesi atmış ve "Görüyorum ki," demişti, "seninle Naziler arasında öyle büyük bir fark yokmuş." Şaşıran ve Sablon'a "Faşist!" diye bağıran Garo, "Ne oluyorsun?" demişti. "Amerikalılar için mi savaşacaksın yoksa?" "Ne onun ne bunun için. Kökten karşıyım ben savaşa. Ama eğer Ruslar bir saldırıda bulunacak olurlarsa bir an bile zaman yitirmeden şubeme başvururum. Bir Münih olayı yaşadım. İkincisine ihtiyacım yok. Ama bak, sizin Torres ne diyor? Ruslara karşı savaşamazmışsınız siz." "Evet, savaşamayız." "Ruslar buraya gelseler bile mi?" "Ruslar bize hiçbir zaman saldırmazlar. Buraya gelseler gelseler ancak kurtarıcı olarak gelirler." "Satılmışsınız siz. Beşinci kolsunuz." Bir diye bu kez yalan söylememişti. Sablon Amerikalıları selamlamaya hazırdı. Nivey kısaca Transok'un görevlerinden söz etti. Başka başka ülke insanların birbirlerini tanımalarına yardım etmek, karargahların birliğini, halkların birliğine dönüştürmek ve benzeri. Siz de biliyorsunuz ki Sovyet Rusya'da neler olup bittiğini öğrenmek pek zor. Demir perdede öyle lafta kalan bir şey değil. Gerçekten var. Gerçekten tüm dünyadan tecrit ettiler kendilerini. Bu duvarı yalnızca siz delebilirsiniz. Bolşeviklere karşı hiçbir çıkışınız olmadı. Hatta tersine, bizim sömürgeci politikamıza, Franco'ya karşı çıkışlarınız oldu. Size vize vermemeye cesaret edemezler. Bakın, inceleyin, sonra gördüklerinizi bize yazın. Nivey olumsuz bir yanıt bekliyordu ya da en iyi olasılıkla uzun bir takım konuşmalar, tartışmalar. Oysa Sablon'un yanıtı olumluydu. Akıllıca bir düşünce, ilkin bir bakıp gözlemlemek, sonra da ayrıntılarıyla yazmak gerek. Siz geldiğiniz sırada tüm barışsever insanlara açık bir mektup yazıyordum. Moskova'nın nasıl onarılmaz yıkımlara yol açabilecek bir biçimde dünya barışını tehdit ettiğine ilişkin mektup. Görüyorsunuz, sepete atıyorum. Moskova'da bulunduktan sonra aynı şeyleri söyler yazarsam 100 kere daha inandırıcı olur bu. Nivey memnunlukla gülümsedi ama hemen sonra kaşları çatıldı. Asıl zor olan ilerisi. Bizim senatör olacak sarı soytarı ne gibi direktifler verdiniz Sablon'a diye soracaktır %100. Oysa anlatamazsın ki Sablon Koster değil. Tek bir sözcük bile her şeyi alt üst edebilir. En iyisi çok kısa öz olarak söz ederim sarının niyetlerinden. Ayrıntıları da Şomon anlatır artık. Açık seçik hiçbir bilgimiz yok Sovyetler Birliği hakkında. Evet, yabancı gazetecilerin arada bir gittikleri olmuyor mu? Oluyor. Ama kimi görüyor bunlar Moskova'da? Diplomatları ve çevirmen kızları. Çevirmen kızlarınsa hepsi polis görevlisi. Sizin başka bir takım olanaklarınız olacak. Çocuk hapishanelerine ilişkin kitabınızı dillerine çevirdiler. Sizin ne sarı bir muhabir ne de ajan olmadığınızı biliyorlar Moskova'da. Aydınların temsilcileriyle buluşup görüşebilirsiniz. Büyükelçiliğimizin elinde pek çok belge bulunuyor. Rusya'da kafası çalışan, düşünen insanlar var. Bunlar Amerika ile anlaşmak istiyorlar. Onları kendinize çekebilir, neler düşündüklerini öğrenebilirsiniz. Onurlu her yazarın gerçek görevi de bu değil midir zaten? Büyükelçiliğimiz sekreteri de Şomon pek hoş, sevimli bir arkadaştır. 3 yıldır Moskova'da bulunuyor kendisi. Size yardımları dokunabilir. Yalnız çok dikkatli olmak gerek. Sempatizanımız olan Rusların başını ne diye tehlikeye sokmalı değil mi? Eğer öfkeli, savaş hazırlıkları içinde olan bir insanla, sizin de benim olduğum gibi, iştenlikle konuşursanız her şey iyi olacaktır. Siz bunları da Şomon'a da anlatınız. Sizin görüştüğünüz Rusların başına bir şey gelip gelmediğini izleyebilir de Şomon. Bu da doğru, dedi Sablon. Mutluydu Nivey. Sablon'a merak etti, her şeyi açıklamıştı. Sizinle açık konuşacağım, dedi Sablon. Yer altında bulunduğumuz sıralardaydı. Birisi şair Nivey'in Almanlarla işbirliği yaptığını söylemişti. Öldürmek gerek öyleyse ona diye düşünmüştüm. Sonra bir kitabınız geçti elime ve size kara çaldıklarını anladım. Ben aslında sizin şiirlerinizi anlamıyorum ama bunun bir önemi yok. Çünkü siz şairsiniz ve kendi zevkinize göre şiir yazmak hakkınız. 943'te aramızda bir uçurum bulunduğunu düşünüyordum. Oysa şimdi bakın, oturmuş söyleşiyoruz, birbirimizi anlıyoruz ve birlikte çalışmaya karar vermiş bulunuyoruz. Politika pek bayağı rezil bir şey. Komünist dediler bana. Oysa ben yalnızca tüccarların zencileri öldürmelerine karşı çıktım o kadar. Şu tren olayından sonra hala kendime gelemedim. Yazılan ve söylenenler doğruysa eğer, bu komünistlerle daha fazla konuşmak olanaksız demektir artık. 2 ay önce bir konferanstaydım. Morio konuşuyordu. Sakin, kendinden emindi. İyi bir adam gibi görünmüştü bana. İnanmamak gerekmiş demek. Peki ama yok mu kendisine inanabilecek bir kimse şu dünyada? Ben Auschwitz'te bulundum ve Ruslar kavuşturdular özgürlüğüme beni. Kendilerine hiçbir şey söyleyemedim. Fransızca bilmiyorlardı çünkü. Bunun üzerine tuttum askerlerden birini kucakladım ben de. Olağanüstü güzel bir yüzü vardı askerin. Hiç aklıma gelir miydi o zaman Rusların 3 yıl sonra Avrupa'yı işgal planları hazırlayacakları? Geçirdiğimiz dehşet verici savaştan sonra bir yenisine hazırlanmak. Herkes aklını yitirmiş diye düşünüyorum bazen. Bir doğal afet belirtisi var her yanda. Nivey sertçe sıktı Sablo'nun elini. Önlemeye çalışalım o doğal afeti. Akşam Nivey senatöre bir mektup yazdı. Moskova için Sablo'nu buldum. Siz Dumont'u yazmıştınız ama Dumont'un burada, Amerika'da Koster'ınkine benzer bir durumu var. Sablon'a gelince, kendisi Fransa'nın en iyi gazetecisidir ve hiçbir kötü ünü yoktur. Değişik çevrelerde nabız yoklama istemimizi kabul etti. Kendisinin Büyükelçiliğimiz sekreteri de Chaumont'la sürekli ilişki içinde olacağını Albay Roberts'a söyleyebilirsiniz. Transok bugün büyük bir zafer kazanmıştır. Nivey mektubu bitirdikten sonra düşünceye daldı. Yine de aptalca bir girişim bu. Diyelim ki Sablon Rusya'da düzenden hoşnut olmayan bir grup buldu. Hatta bir değil birçok, onlarca grup buldu. Ne olacak yani? Yararı ne bunun? Eğer Amerikalılar savaşa karar verdilerse böylesi zevzekçe oyunlar oynamak ahmaklıktan başka ne? Tepeden tırnağa gerçek olan bir bomba varken elimizde ne diye hayali bir takım muhalefetler icat edip olmayan bir şeyden yarar umuyoruz? 19. ayrımın sonu sayfa 201.